Ayrım 7. Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı. Sayfa 65. Bu tür düşünceler içinde böyle yorulurken kendimi yine Beyazıt'a atmak için Cağaloğlu yokuşunda buldum. Bir elimde bastonum, bir elimde tesbihim giderken birdenbire yine Rumeli aksanlı o iri kıyımla karşılaştım. Kendisini fark ettiğimde birden irkildim. Bu adamı görünce o ilk anda hasıl olan ürküntü duygum yeniden depreşi verdi işte. İri kıyımın yanından süzülüp gideyim diye düşündüm. İri kıyım önceden olduğu gibi yine birisiyle tütün içip bir yerleri gözetliyordu. Onunla konuşurken beni fark etmez diyerek yolumu değiştirmeden yanından geçiyordum ki konuşmasını kesmesinden ve bana uzunca bakmasından beni fark ettiğini anladım. O beni fark etse de ben en azından fark edilmemiş gibi yapmak adına gözlerimi adeta cezbeye kapılmışçasına Arnavut kaldırımı taşlarına mıhlayarak yürümeye çalıştım. Bu iri kıyımı ikinci görüşümde lakin bana ürperti veriyordu. Adamla geçen seferki benden öylesine aldığı kibri sayesinde tanışmamda dahi bende aynı korku halini oluşturmuştu. O zaman da aynı yerlerde, aynı vaziyette bu iri kıyımı görünce artık iyice kanaat getirdim ki bu adam benim yaşadığım hayata nazaran karanlık yaşayan bir adamdır. Kim bilir onun gibi onun konumunda, onun tekinsizliğinde, onun kadar tehlikeli daha kimler vardı buralarda? Ama benim için dikkat çeken biraz cüssesinden biraz da verdiği korku halinden dolayı bu iri kıyımın kendisiydi. Nitekim onun hakkındaki düşüncelerimi ve verdiği korkuyu haklı çıkaracak bir hadiseye şahit oldum. İri kıyımın menzilinden çıkarak güvenli bir ortama gireceğimi düşündüğüm anda arkamdan ayak seslerinin geldiğini işittim. Kundura ayakkabıların çıkardığı ayak seslerinin çokluğu birden fazla kişiye aitti. Ayak sesleri gitgide yaklaşıyor, yaklaştıkça da korku halim artıyordu. Öyle ki o hal içinde cezbeye kapılmışçasına arkama dahi bakmadan yolumda dosdoğru ilerliyordum. Gayri ihtiyari olarak adımlarım sıklaştı. Fakat yine gayri ihtiyari olarak iri kıyımın ya da arkamdan gelenler her kimse onların dikkatini çekmemek için koşmayı düşünmedim. Eğer koşarsam benden şüphe duyacaklar veya bana öfkelenecekler. Ve eğer öfkeleri yoksa bile bu davranışım onların bana gazap etmesine yol açacaktı. Ayak sesleri hızlandı. İçimden bir eyvah deyiverdim ki yanımdan iri kıyımla birlikte üç kişinin beni dahi görmeden, hatta bir tanesi yaptığının farkında bile olmadan sürtünmeyle de olsa bir omuz darbesi vurup da tam yanımdan geçerken birden koşmaya başladıklarına şahit oldum. O an içimde bir rahatlama oldu. Bu uğursuz iri kıyımın yandaşları da en az onun kadar uğursuz olur diye düşünüyordum ki yanılmamışım. Her biri insan azmanı gibi dört tane iri kıyımdılar. Kollarında deri bantlar, bellerinde kuşaklar, kara pantolonlu, beyaz gömlekli, siyah cepkenli, cepkenlerinin içi kabarık. Kabarıklığından belli ya bir bıçağı ya da revolver bir tabancayı silah olarak taşıyan, kara bıyıkları da bir batman çeken kara bakışlı adamlardı bunlar. Az sonra Meserret kahvesinin karşısında bir sokakta yürüyen iyi giyimli bir genci, iri kıyım hariç diğer üçü derdest ederek ara sokağa binaların arasına soktu. Her ne kadar korku duysam da ne yaptıklarını merak ediyordum. Adımlarımı daha da sıklaştırarak yaklaşık 100 adım kadar ötelerine yaklaşınca menzilime girdiler. Böylece onları göz ucuyla ve yine de dikkati üzerime çekmemek için yavaş adımlarla yürüyor izlenimi vererek izlemeye koyuldum. İri kıyım zavallıca sert sert bir şeyler söylüyor, zavallıcık ellerini açarak çaresizlik içinde cevaben bir şeyler ifade etmeye çalışıyordu ki iri kıyımdan tokadı yedi. Sonrasında zavallıca elini dahi sürmeden diğer üçünün tekme ve tokatlarını seyre koyuldu. Bu manzaranın bende uyandırdığı dehşetle adımlarım daha da hızlanarak kendimi oradan kaçırmanın derdine düşerken göz ucum bir an geriye kaydı, iri kıyım yanındaki üçlüden birini daha yanına alarak oradan uzaklaşmış ve etrafı kolaçan eder olmuştu. Ortada adam dövülüyordu lakin oralı olan kimsecikler yoktu, buna ben de dahildim. Ne zaman efelenmeye kalksam aklıma ailem gelirdi tek erkek çocuk olarak. Ümitler beslenen olarak, beklenen olarak. İri kıyımın verdiği korkunun rüzgarıyla babı Ali'ye dahi bakmadan geçip gittim oradan. Aslında bu benim yaşadığım korku hali daha kim bilir nicelerinde vardı. Yahut bu korku hali bir tür bilmenin sonucuydu. Zira ben ki son zamanlarda memleketin ahvali üzerine okuyor, düşünüyor, Sadullah Efendi ve Mario gibilerle konuşuyordum. İnsan ki bildikçe sorumluluk altına giriyor ve sorumluluk altına girdikçe de taşıdığı yük artıyordu. İçinde bulunduğum bilme hali yalnızca milletler arası meseleleri bilmemden değil, ne yazık ki İstanbul'da son zamanlarda kendini iyiden iyiye hissettiren asayişsizliği de bilmeme ve tekinsiz durum ya da olayları görmeme, tanımama imkan veriyordu. Türbeye yakın bir yerlere doğru gelince iri kıyımın gözlem sahasından çıktığımı hisseder gibi oldum. Lakin tüm gözlemcilerin sahasından çıktığımı sanmıyordum. Bu bir histi bende. Ancak İstanbul'da son zamanlarda gördüklerim, yaşadıklarım, duyduklarım ve okuduklarım bende böylesi algıları oluşturan hisleri sağlamıştı. Türbeye yaklaşırken Beyazıt'a doğru İstanbul'umuzun o güzelim çınar ağaçlarının gölgesinden yürümeye devam ettim. Arnavut kaldırımı taşlara her basışımda kunduramın çıkardığı tıkırtılı sesler, bastonumun benden önde giden ucu, setremin beni takip eden eteği ile Sadullah Efendi'nin kahvehanesine varmama az kalmışken, esen ılık rüzgarın da verdiği huzur ve rahatlamayla az önce iri kıyımın ve şürekasının verdiği ürperti ve korku hali yerini bir anlık da olsa rahatlamaya bırakınca adımlarımın hızı yavaşlayıverdi. Sadullah Efendi'ye ulaşmak için yavaş hareket ediyordum. Şehrin bu mutena semtinde yavaş yavaş yürümek, etrafı seyreylemek, insanları izlemek insana haz veriyordu. Mısır çarşısından geçerken duyduğum baharat kokuları, sahaflardaki kitaplardan yayılan kağıtlara has kokular, kapalı çarşıdaki sarraflardaki altınların kendine has o ışıltısını izleyen şehrin seçkin hanımefendilerinin naif ve şık görüntüsü eşliğinde kapalı çarşının temiz ve pak kokusu. Ve bu kalabalık benim Trablusgarp Harbi'nden duyduğum ıstırabı duymamı unutturmasının verdiği rahatlığı hissettirdiği için bana geçici de olsa huzur veriyordu. Öyle ki bugün iri kıyım ve şürekasının oluşturduğu o korku hali içinde bu huzur hali daha bir anlamlı oluverdi. Gerçi ben kapalı mekanları pek sevmeyen ve her zaman açık alanları seven ruh haletimle o çarşılardan yalnızca hoşlanıyordum. Sahaflarda kitap almanın tadı bana kapalı alanların kıstırılmışlık duygusunu unutturuyordu. Ama yine de ben açık alanların adamıydım. Laleli'ye doğru yürürken etrafımdan akan insanlar, seyyar satıcılar, şerbetçiler, macuncular, simitçiler, şık bayanlar, şık efendiler, Müslimler, gayrimüslimler, velhasıl memleket yanı başımdan akıp gidiyordu ben onlara bakarken. Bir macuncunun çocuklara sarı kırmızı yeşil renkli macunları çubuğa sararak verişini izlemenin eşliğinde yürürken, kendimi mis gibi koku yayan bir ıhlamur ağacının altında taburelerini yaymış ve müşterilerine çay ya da kahve ikramı yapan Sadullah Efendi'nin kahvehanesinde buluverdim. Sadullah Efendi bir yandan servis yapıyor, bir yandan geçen gün bir grup gençle üst perdeden münakaşa eden Rahmi Ağa'yla muhabbet ediyordu. Muhabbetin konusu havadan sudan meselelerdi. Ben de yanlarına ilişiverdim. Pek tabii Rahmi Ağa beni tanımıyordu. Sadullah Efendi beni tanıtma ihtiyacı hissetti. Beyzade Nafia vekaletinde mühendistir. Pek muhterem olduğunu düşündüğüm peder beyi ve pek muhabbetli olduğunu düşündüğüm validesi tarafından İstanbul'umuza öncelikle tahsil için gönderilmiş, tahsili neticesinde de Nafia vekaletine olan iş başvurusu kabul olununca memleket hizmeti için doğup büyüdüğü yerler yerine tüm memlekete hizmet etsin diye payitahtımız İstanbul'umuzda kalmalarına müsaade buyurmuşlardır.
Ne güzel, delikanlı demek mühendissiniz.
Öyle efendim, ince bir ilim erbabısınız velhasıl, memleketin her köşesi size muhtaç. Hem de her köşesi deyiverdi Sadullah Efendi ve söze devam etti. Geçenlerde Ohri'den, Üsküp'ten, Manastır'dan geçerek İstanbul'a gelen Maruf Efendi de bahseyledi. Memlekette her manada mühendise muhtaçlık var. İnşaat, makine, elektrik, say babam say. Maruf Efendi ticaret erbabı olarak çok diyarlar gezip gördüğünden Avrupa'daki gelişmeleri ve zirveyi yerinden görmüş biridir. Ona göre ki bana göre de memlekete fevkalade mühendis lazımdır. En az 50 sene açığımız kapanmaz. Bu veçiyle derim ki Rahmi Ağa, bu delikanlı fevkalade kıymetlidir.
Yükünüz ağırdır efendi, dedi Rahmi Ağa. Gerçi hoş kimin ağır değil ki bugünlerde.
Bu son söz bir serzeniş gibiydi. Rahmi Ağa'yı ilk ve son görüşüm bir grup gençle yaptıkları ateşin tartışmasıydı. Oradan hatırladığım kadarıyla dertli ve derdini anlatamamaktan mustarip dindar bir insan olduğuydu. Derdi olan biri diye düşünmüştüm kendisi hakkında. İnsan karşısındakini ancak eldeki veriler ışığında tanıyor. O zaman için Rahmi Ağa'nın memleket ahvali üzerinde dertli olduğunu düşünüyordum ki, söz geçirmek pek mümkün değil Sadullah Efendi yakınması ile dikkatimi yine üzerine çekmeye başlamış ve yine fikrimi genişletecek bir tartışma başlayacağını ummuştum. Zira onu son gördüğümde kafamı karıştıran güncel mevzular üzerinde isminin Mahmut olduğunu Sadullah Efendi'den öğrendiğim Darülfünun talebesiyle olan münakaşasından etkilenmiş biri olarak fikir iştahım kabarmış olarak beklerken, Harbiye'nin tesiri benim en küçüğü fevkalade sarmaladı sözüyle birden sarsılmıştım. Harbiye'den kasıt ne ola ki? Orduya subay buradan yetişirdi. Öyleyse Rahmi Ağa ordudan mı rahatsızdı? Ordu demek memleket demekti. Ne demekti bu? Bu sorular içindeyken. Küçük beni de hanımı da ablalarını da atlatır oldu. Mektebi bahane edip kaçıveriyor Harbiye'ye. Sonra da ecnebilerle levantenlerle haşır neşir oluyor. Korkuyorum Sadullah Efendi, korkuyorum. Evladımın, kızcağızımın yalnızca elden çıkmasından değil gavurlaşmasından korkuyorum. Sözleriyle rahatlasam mı, yıkılsam mı kestiremedim. Zira Harbiye'den kastın ordumuz olmaması avuntum olduysa da Rahmi Ağa'nın evladıyla ilgili meselesi insani olarak beni etkiledi. Lakin o an gözümde bir itibar zedelenmesi de yaşanmadı değil. Benim dünyam ki o günlerde Trablus gibi büyük meseleler ile meşgul iken bir ferdin derdiyle dertlenmeyi bir küçük mesele olarak görüyordum. Devam etti Rahmi Ağa. Onlar gibi giyinmeye özeniyor, makyaj bile yapıyor, boyanıyor, soyanıyor. Bir de ben görmeyeyim diye sözde tepeden tırnağa çarşaflanıp da mektebe diye çıkıyor. Ne yapmalı Sadullah Efendi?
Bilmem ki ağa, bende de var 5 oğlan. Sende var 4 kız. Ben kızı ancak görmekle tanırım, sende oğlanı. Derdini de iyiden iyiye anlayamam. Ya şu yakınmalarına üzülürüm.
Üzül tabi Sadullah Efendi. Yarın senin oğullarının da diğer oğlanların da karıları bugünün kızlarından olacak. Eğer bu kızlar benim küçüğün gittiği yoldan giderlerse ve nihayete varırlarsa ne sen kalırsın bu vatanda ne de ben. Adımız yaşasa da ruhumuz ölüdür bilesin. Rahmi Ağa bu son sözleriyle bende az önce kendisi hakkında oluşan itibar zedelenmesini etkisiz kıldı. Zira önce memleketin onca meselesi varken insan kendi evladına mı yanar diye düşünmüştüm. Sanmıştım ki evinin içine hapsolmuş basit bir adamdır bu Rahmi Ağa. Derdi günlük hayatın hayhuyudur. Çocukların istikballeri falandır. Oysa ki memleketin Trablus gibi Makedonya gibi uzak diğerleri yanarken iş mi bu? Lakin benimki de işte başka bir ahmaklıktı. Boşuna dememişler bekara karı boşamak kolay diye. Adamcağız ev bark çoluk çocuk sahibi tabii ki düşünecek. Benim gibi bir tek kendi başını düşünecek değil ya. Öyleyken bile Rahmi Ağa memleketin ve milletin istikbali üzerine bilgece bir söz söyleyip bir endişesini dile getiriverdi işte. Aslında Rahmi Ağa benim bir düşündüğümü bir değil, iki değil, üç değil, tam 4 düşünüyordu. Çünkü 4 evladı olduğunu söylemişti. Evlat sahibi olmasam da, bekar olsam da, evlat demenin sorumluluk demek olduğunu pek muhterem pederimin, artık uzak diyar olan memleketimden her daim beni düşünmesinden pek hala biliyordum. Basit bir soğuk algınlığımı dahi uzak diyarlardan mektup ve telgrafla da olsa kontrol eden bir baba ve anneye sahiptim. Söz buradan açılmışken de nedendir bilemedim ama söze girmek istedim. Böylesi mevzularda söze nasıl girileceğini bilmemenin cahilliği içinde adamcağızın canını yakan mevzudan giriverdim söze.
Neden Harbiye'den şikayetiniz? Anlamakta güçlük çektim. Zira memleketin en muasır yeridir orası. Şişli'dir orası.
Rahmi Ağa yavaşça bana dönerek ne diyorsun gibilerden bakarak sakallı yüzünü hafifçe asmış vaziyette ve olabildiğince yumuşak bir sesle cevap verdi.
Efendi, kıymet verdim sana, kıymetini düşürme.
Senin kalibrende bir adamdan daha uyanık sözler beklerim ben. Kıymeti ne Harbiye'nin, sen cevap ver o zaman.
Efendim, malumunuz memleket geri kalmıştır. Terakkinin yegane yolu batı cenahından geçer. Memleketimizde de batının yolu oradan ve benzer semtlerden geçer. Zira onlar batılı yaşamı bizzat yaşarlar ve gösterirler. Ayağımıza kadar gelmiş olan bu semte neden böylesi hasmane yaklaşalım?
Ya ne yapalım? Bizzatiyi kabul mü edelim?
Yo, öyle de olmasın. Madem sizi ve muhtemelen birilerini bu haliyle rahatsız ediyor, o halde bence de aynen kabul etmek makbul değildir.
Ama istifade edelim.
Senin o istifade dediğin bence zehir olacak yediğin.
Bu denli keskin olmayınız, istirham ederim.
Neden olmayayım? Habis gibi girdiler içimize. İçimizden çıkarması da zor onları, içimizde onlarla yaşaması da.
Kimler için habis diyorsunuz?
Onlar, ecnebiler işte ve ecnebi gibi olanlar.
Şu halde ecnebilere karşısınız.
Anlaşılmıyor mu efendi?
Evet, tabii ki anlaşılıyor. Lakin bu biraz tuhaf değil mi?
Niye?
Siz ki anladığım kadarıyla İslami yönü güçlü birisiniz.
Elhamdülillah.
O halde niye bu denli keskinlik?
Çünkü onlar...
Evet, onlar. Onlar dediniz.
Onlar yabancı, bizden değiller.
Yapmayın Rahmi Ağa, bu işin izahı bu denli basit olamaz. Biz Türkler bu topraklara geldiğimizden beridir yabancılarla yaşarız. Bize göre artık çoğu yabancı bile değil.
Rahmi Ağa dişe dokunur bir cevap verememişti. Zaten evladı da dahil birçok yönden sorunlar yumağı içindeki bir adam gibi görünmesiyle de sağlıklı düşünmesi ve sağlıklı ya da tatmin edici davranması kısa vade için beklenemezdi. Belki bir zaman sonra sorunları yönetme hususunda taşları yerli yerine oturtursa bugünkü tepkici halinde bir değişiklik olabilirdi. Bu halin kıstırılmışlığı içinde öfke hali baş göstermeye başladı. Yavaşça başını çevirerek sağa baktı, sola baktı. Sakallı yüzünde hafif kasılmalar oldu. Göz bebekleri küçüldü, gözleri kısıldı, gözleri fersizleşti.
Ses tonunu kısarak ama keskin bir söylemle,
"Çünkü onlar küffar."
"Ne zararı var?"
Ne demek ne zararı var? Allah'a karşı küfür içindeler.
Yani şunu diyorum, biz Müslümanız ya elhamdülillah. Bizim vazifemiz içinde onları Müslüman etmeye ikna etmek yok mu?
Var.
O halde onlar bizim için fırsat değil mi?
Değil.
Neden? Peygamberimiz Medine'de Yahudilere iyi davranmış, Mecusilere ve Hristiyanlar davetler göndermişti.
Ama biz peygamber değiliz.
Fakat ümmetiyiz.
Çok şükür öyleyiz, bu yüzden onlar burada olmamalı.
Demem o ki Rahmi Ağa, korkmayan bir peygamberin ümmeti neden böylesine asımlıkla yaklaşıyor?
Çünkü onlara verebilecek çok cevaplarımız olduğu halde cevap verecek bilgi ve beceri birikimimiz yok.
İnşa ettiğimiz medeniyet bugün için onların dünyalık medeniyetinin gerisindedir ve referans değeri düşüktür. Bu yüzden de onlar bize galebe çalıyor, doğru mu?
Oysa biz İslam olmakla iftihar etmek dışında.
Can alıcı lafı söyledin Beyzade.
Nasıl?
İslam olmakla iftihar etmenin dışında.
Yani?
Yanisi şu, İslam'ız kabul. Bakma ben öfkeleniyorum. Sanma ki öfkeme hak veriyorum. Aslında öfke halimle zaman zaman terslenmelerimle verdiğim karşılıklarla acziyet içinde nefsime yeniliyorum. Kıstırılmışlık içinde yaşadığım şuurlu nöbetler bunlar. Derdim var benim.
Derdiniz olduğu belli Rahmi Ağa. Üstelik boyumu aşan dertler bunlar.
Fazla. Fevkalade.
Fevkalade, bu söz abartı olmasın.
Değil. Bir anda yükselir sonra düşersin. O zaman yer çekimi kanunu denilen kanunun nedenli sert ve acımasız sonuçları olduğunu da öğrenirsin değil mi? Zira çarpmanın tesiri can yakar.
Evet, zira yere sertçe çarparsanız canınız yanar. Biz öyle olduk efendi, yere sert çarptık. Lakin anlayabilenler anladı çarptığımızı da, anlayamayanlar anlayamadı hala. Kimisi de anladı ve aldıkları darbenin acı gücü karşısında darbeyi vuranla uğraşmak yerine ondan kaçmayı tercih etti. Şimdi benim derdim şu, öncelikle bu darbeyi bize başkaları vurmadı. Biz düştüğümüz için darbe yedik. Lakin bekleyenler bizim bu yaralı halimizden istifade ettiler. Üstümüze önce abandılar, sonra çullandılar. Öldürücü darbe ise geldi gelecek. Korkunun ecele faydası yok demiş atalarımız. O halde korkmadan mukavemet etmemiz lazım.
Neyle?
İlim diyeceğim geriyiz, sanat diyeceğim izleyiciyiz, siyaset diyeceğim karışığız, maliye diyeceğim bitiyiz. Geriye bir tek cismani varlığımız kalıyor.
Onu da kaybedersek ölürüz.
Bu halde yaşamaya devam mı edelim? Bize çullananları anladın değil mi? Avrupa, işte onlar. Dışarıdan vurdular, vurdular, vurdular. Şimdi içerideler.
Yalnızca öyle değil ama Rahmi ağa, biz onlardan istifade etmek için imtiyaz vererek içimize çekmedik mi? Ya da buralara yerleşmelerine ticaret için de olsa izin vermedik mi?
Evet, öyle yaptık ve yanlış yaptık. O zamanlar güçlüyken bize bir şey olmaz diye düşündük. Kuralları biz koyuyorduk, onlar uyuyorlardı. Çünkü sözümüzü dinletiyorduk. Pazu gücüydü, silah gücüydü, ilim gücüydü, siyaset gücüydü, maliye gücüydü bu. Velhasıl güçtü işte. Güce dayalı, daha doğrusu güçlü olmaya dayalı, zorlayıcı bir güçtü bu. Bunu biz biliyor muyduk?
Bilmiyorum.
Avrupa, İran, Rusya biliyor muydu?
Bilmiyorum.
Lakin bir gün güçlü olmayacağımız, zorlama gücümüzün olmayacağı bir hal içinde kalacağımızı da hesaplamalıydık. O zaman da güçlü olmalıydık. Yani takatten düşmüş halimizle de güçlü olmalıydık.
İlginç bir tespit yaptınız Rahmi ağa. Ne demek bu takatten düşmüş halde de güçlü olmak?
Yani pazularımız zayıfken de güçlü olmak.
Nasıl olacak?
İşte o düşmanın, ben düşman diyorum, sen ötekiler de diyebilirsin, etkisi altına girmeden yaşamayı kastediyorum. Şimdi ona muhtacız. Atalarımızın siyasetinde bu yanlış vardı bence.
Bu fevkalade bir uzak görüşlülük gerektirir Rahmi ağa. O zamanlar ki güçlü devlet algısı bu uzak görüşlülüğü görecek kadar kendinde olamazdı ki.
Neden değildi peki?
Çünkü.
Evet, çünkü.
Çünkü çok güçlüydüler. Öyle ki biraz şartların zorlamasıyla, biraz da kendilerini öylesine güçlü olarak algıladılar ki adeta güç sarhoşu oldular.
Tam da bu işte efendi. Oysa ne diyordu Kur'an? Sarhoşluk veren şey haramdır. Eğer onlar sarhoşluğun, yani haramın farkında olsalardı, içimize onları almazlardı. Biz samimi müminler olarak kalırdık ve içimize sızamazlardı. Pazu gücümüz zayıflasa da etki etmezdi. Başkasının etki sahasının içine girip orada erimemek de bir güçtür işte.
Şu halde sorun bizim izin vermemizden mi kaynaklanıyor?
Ya, öyle işte.
7. ayrımın sonu. Sayfa 78.